bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Modernleşme ve Milliyetçilik. Doktor Suavi Aydın. Gündoğan Yayınları 1. Basım. 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Serdar Berberoğlu. 1. Giriş. Sosyoloji tarihinde toplumları ayırt eden ve toplumsal değişmeyi gösteren sınıflamalar çeşitli paradigmaların ışığında ortaya konulmuşlardır. Marx'tan Weber'e, Durkheim'a, Tönnies'e kadar birçok düşünür çeşitli kavramlarla çeşitli sınıflamalar yapmışlar. Bu sınıflamalarıyla modern olanla olmayanı, gelenekseli, doğu ile batıyı farklı kavramlaştırmalar altında ima etmişlerdir. Bu bakımdan modernleşme sorunu toplum bilimlerinde yeni değildir. Fakat İkinci Dünya Savaşı ertesinde 1940 ve 1950'lerde bu sorun kendi kavramları ve disipliniyle yeni analitik yaklaşımları ve yeni yöntem araçlarıyla görkemli bir şekilde ortaya çıkmıştır. Artık geri kalmış toplumların gelişmesi, Üçüncü Dünya kavramları ve bu kavramlarla birlikte Üçüncü Dünya'nın geri kalmış ülkelerinin dünya ekonomik sistemiyle uyumlu olarak ve eklemlenerek nasıl gelişeceği sorunu bütünüyle gündeme girmiştir. Batılı olmayan ulusların geri kaldıklarının farkına vardıkları anda Batı uluslarının gelişmişlik düzeyine erişmek için izledikleri çeşitli yollar farklı etkenlerin yardımıyla kendi ideolojilerini yaratmış ve bu modernleşmeci ideolojiler dünya olaylarına paralel olarak yaygınlaşmıştı. Bu farklı olma durumunu açıklayan ve pratikte sadece sömürgeci ulusların yönetim aygıtlarına yararları olan oryantalist karakterli sosyolojik ve antropolojik münferit birçok kuram, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yeni konjonktüre uymaz hale geldiğinden toplum bilimlerinde gelişme ve modernleşme sorun alanları da ortaya çıktı. Sosyolojide Weber'den Parsons'a intikal eden geleneğin, ekonomide Keynes'in ve ondan sonra Gunnar Myrdal'ın, politikada Wilson'un öğrencileri olan yeni modernleşme kuramcıları kuşağı, Eystein, Lerner, Abder, Lev, Etzioni, Lipset, Pye, Sells, Smalser, Singerler, Rostow, Hirschman, Suttan, Almond gibi parlak temsilcileriyle oryantalizmin zengin kütüphanesinden de yararlanarak kabarık bir kuramsal ampirik çalışma literatürü yarattılar. Böylece modernleşmeci ideolojilerin bilimi paradigmasını geliştirerek toplum bilimleri içinde yerini almış oldu. Bu paradigmalardan hareketle Orta Doğu bölgesini inceleyenler ister istemez olanı değil olması gerekeni kendilerine hedef olarak aldılar. Kuramlarının betimlediği modernleşmeci davranışların bürokrasiler eliyle topluma yayılması çabasına, Batı eğilimli aydınlara, devlet kurumlarının ve eğitimin sekülürasyonuna bakarak ve toplumun iç toplumsal kültürel süreçlerini göz ardı ederek yüzeysel bir biçimde tek çizgili evrimci görüşleri desteklediler. Aslında zarfın batılı görünüm kazandığı ama mazrufun tarihsel kültürel özelliklerini büyük oranda koruduğu yapılar söz konusuydu. En azından ele alacağımız dönem için bu sözler kuşku götürmeyecektir. Osmanlı Devleti için sözü edilen bağlamda sistemli modernleşme klasik olarak 3. Selim ile başlatılır. Burada modernleşmeden anlaşılan hemen bütünüyle batılılaşmadır. Kimileri bunu Lale Devri'ne kadar geriye götürür. Bu yıllardan 19. yüzyılın sonuna kadar modernleşmeden anlaşılanlar arasında uluslaşma yer almaz. Çünkü Osmanlı Devleti çok milletli ya da çok kavimli bir Akdeniz monarşisidir. Bu devletin egemen gücü olan yönetici bürokrat kesim ve saray modernleşen seçkinleri meydana getirir ve bu egemen topluluk toplumun modernleşmesini yönetir. Ancak bu modernleşme devletin, dolayısıyla da devletin egemen gücünün çıkarları hilafına olamaz. Burada modernleşmeyi kontrol eden, bunun öncülüğünü yapan doğrudan doğruya bu egemen güçtür. Bu konudaki çatışmalar sadece egemen gücün öğeleri arasında cereyan eder. Bu nedenle bu gücün istemeyeceği şey modernleşmenin asli ögesi sayılsa da engellenecek, modernleşme çerçevesi içinde ele alınmayacaktır. Dolayısıyla uluslaşma benimsenen bir eğilim olmaz, hatta düşünülemez bile. Çünkü egemen gücün dayanağı olan devletin bir bütün olarak korunması, kurtarılması söz konusudur. Uluslar halinde parçalanması değil. Uluslaşma sürecinin ilk adımları devlet içinde yer alan etnik ögelerin birer birer bütünden ayrılmalarını izleyerek Türkçülük programının bir aydınlar grubu eliyle yürürlüğe konması ve Birinci Dünya Savaşı'nda yaygın bir propaganda aracı haline gelmesiyle atılır. Kurtuluş Savaşı'nın önderleri savaş sonrasında modernleşmeci ideolojilerin içinde milliyetçiliğe ve uluslaşma sürecinin ilk adımları sayılabilecek girişimlere ilk yeri verdiler. İşte bu noktada 3. Selim'le başlayan sistemli modernleşme süreci Mustafa Kemal'in yürürlüğe koyduğu sistemli milliyetçilik ve onu tamamlayan laik ilkeyle bütünlüklü bir çaba haline alır. Böylelikle Batı'nın siyasal ve toplumsal kurumlarının Türkiye'ye uyarlanması süreci çok partili siyasal hayat dışında tamamlanmış olur. Savaş sonuyla 1930'ların sonları arasında yürürlüğe konulan bu milliyetçi ve laik reformların ana fikri Cumhuriyet ideolojisini oluşturur. Cumhuriyetin ideolojisi özgün ve ani bir sıçramayla ortaya çıkmış bir biçim değildir. Sözünü ettiğimiz gibi 3. Selim'den bu yana işleyen bu sürecin çeşitli girişimlerle biçimlenip belli bir kalıba sokulduğu ve hemen hemen berraklık kazandığı bir varış noktasıdır. Bu bakımdan Cumhuriyet ideolojisi Orta Doğu bölgesinin ilk cumhuriyeti olan Türkiye'nin kuruluşunda yer alan fikri temellerin bir bileşimidir. Bu bileşim, Cumhuriyet'in ilk kadrolarını meydana getiren ve Osmanlı Devleti'nin son günlerinde yetişmiş asker, sivil bürokratlarla seçkinlerin topluma farklı bir yön vermek amacıyla sahiplendikleri yenileşmeci veya modernleşmeci içeriği barındırır. İlk bakışta Cumhuriyet ideolojisinin üç temel özelliği göze çarpmaktadır. Bunlardan birincisi, mutlakçı veya meşruti rejimleri reddeden ve birinci meşrutiyetten beri devam eden anayasacı akımın mirasçısı olan cumhuriyetçi bir özdür. İkincisi, ulusal olmayan bir siyasal oluşumun çözülmesi sonucu ortaya çıkan ortak bir kültürü ve dili olan bir toplumsal esasına dayanan bir ulus devletin ideolojisi olmasıdır. Üçüncüsü ise resmi ideolojinin önemli bir bölümü din dogmasına dayanan Osmanlı Devleti'nin tersine ve o ideolojik esası reddederek laik bir içerik taşımasıdır. Bu üç özelliğin ortak noktası üçünün de modernleşme başlığı altında yerleştirilebilirleridir. Milliyetçilik Batı'da ulus devletin ideolojisidir. Batı'da ulus devletlerin ortaya çıkması, milliyetçiliğin bir ideoloji olarak ortaya çıkmasıyla yakından ilişkilidir. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde 19. yüzyılın ilk senelerinden itibaren gözükmeye başlayan milliyetçi hareketlerin hedefi de Batı'daki gibi ulus devletlere kavuşabilmektir. Osmanlı Devleti'nin parçalanması ve bu oluşum içinde egemen öge olan Türkler de sözü edilen anlamda milliyetçilik akımının görece daha geç ortaya çıkması bu hedefle ilgilidir. Orta Doğu'da milliyetçi önderlik, hedefler ve izlenen yollar bakımından genellikle ortaklık göstermektedir. Zira Batı'nın ileriliğinin farkına varılmasıyla ona yetişmek için modernleşmeci stratejilerin benimsenmesi genellikle milliyetçi bir hareket çerçevesinde söz konusu olmuştur. Bu milliyetçi yönelim iki temel itici güçten hareket alır. Birincisi, Osmanlı Devleti gibi modern olmayan formasyonların ulus devletlere bölünmesi. İkincisi, batılı sömürgeci devletlere karşı verilen ulusal bağımsızlık mücadeleleridir. Her iki harekette Sudan'daki Mehdi ayaklanması gibi birkaç farklı örnek dışında modernleşmeci önderlikler tarafından yürütülmüştür. Dolayısıyla bu gibi etkilerden kaynaklanan modernleşmeci önderlik yapılarının Orta Doğu, Kuzey Afrika ya da daha genel olarak 3. Dünya bazında ortak iktisadi ve sosyokültürel özellikleri olmalıdır. Hedef modernleşmek ve bu yola girmenin ilk aracı da milliyetçilik ideolojisi olunca bu ortaklık şaşırtıcı ya da tesadüfi olmaktan çıkacaktır. Ortaklık bakımından dünyada genel çizgileriyle iki esas ulus devlet biçimi görünmektedir. İlki, Batı'da kapitalist biçimlerin egemen hale gelmesine bağlı olarak feodal yapıların ulusal devletlere doğru evrilmesi ve bu formasyon içinde hareket ettirici bir izm olarak ideoloji şeklinde görülen milliyetçiliğin esaslı rolü. İkincisi, dünya iktisadi sisteminin çevre birimleri halinde Batı metropoliyle eklemleşme sürecine giren Doğu ülkelerinin ve bu ülkelerdeki aydın zihniyetinin Batı'ya yetişme kaygısı içinde modernleşmeci ideolojilerin merkezine milliyetçiliği yerleştirmeleri, yukarıdan aşağıya izlenen bir programla ulus devletin ideolojik yapısını oluşturmaya çalışmalarıdır. Bu durumda iki biçim arasında çok belirgin bir farklılık olmalıdır. Zira iki ulus devlet biçiminden biri toplumsal formasyonun doğal sonucu ya da gerektireni, diğeri ise kapitalist dünya sistemi içindeki bütünleşmenin zorladığı bir oluşumdur. İkinci kategori içinde değerlendirdiğimiz aydın zihniyetine bakıldığında, Türkiye için bu zihniyeti taşıyan bir grup aydın ve bu grup içinde de Ziya Gökalp ile Yusuf Akçura ön plana çıkar. Osmanlılık ile Türklük arasındaki çizginin net olmadığı ve bu yüzden diğer Doğu uluslarındaki milliyetçi uyanmayı onların izlediği süreç içinde izleyemeyen Osmanlı fikir hayatına yukarıda sözü edilen anlamda ikinci tip milliyetçilik biçiminin yaygınlaşmasında Yusuf Akçura'nın önemli katkıları olmuştur. Bu bakımdan Rusya doğumlu Türk aydınlarıyla Osmanlı aydınları arasında zihniyet farkı açıkça görülebilecektir. Bu zihniyet farkının en önemli şekli Yusuf Akçura ile Ziya Gökalp'ın fikirlerinde belirginleşir. Temelleri İslami modernleşmeciliğin entelektüel kökeninde birleşen bu iki zihniyet, bu modernleşmeci biçimin zaman içinde iki esas parçaya bölünmesi sonucunda meydana gelen gelenekçi ve modernleşmeci kanatların 20. yüzyılın başında Cumhuriyet'in ideolojik temelinin oluşumunda ortaya çıkan eğilimlere dağılmış hali gibi görünmektedir. Cumhuriyet ideolojisi, modernleşmeci kanadın hayata geçirdiği ilkelerin bir tezahürü olarak konumuzun genel çerçevesini meydana getiriyor. Gelenekçi kanat, bütün Orta Doğu'da bir tür İslam milliyetçiliğine veya ülkemizde olduğu gibi bir İslami milliyetçiliğe dönüşürken, modernleşmeci kanat, Batı tarzı etnik temelli bir milliyetçiliğe sarılıyordu. Bu ikinci eğilim özellikle Arap ülkelerinde oldukça zorlanmıştır. Bu yüzden radikal Baas yönetimleri İslami bir milli din gibi ele almışlar. Kaddafi yönetimi gibi atipik eğilimler de ulusal duygunun temeline bütünüyle İslam'ın kendisini koymuşlardır. Etnik milliyetçiliğin bir siyasal kültür olarak yerleşme güçlüğünü teşhis eden Nasır ise İsrail faktörünü de kullanarak bir Arap irredantizmine yönelmişti. Türkiye'de bu karşıtlık kendisini kararsız bir İslami modernizm formülüyle ifade etti. 2. Modernleşme 2.1 Modernleşme kuramları. Modernleşme kuramlarının özünde değişme olgusu yatar. Bu bakımdan modernleşme kuramcıları ya da toplumsal değişme konusunda çalışanlar modernleşmeyi toplumsal değişmenin özel bir türü olarak ele alırlar. Modernleşme kuramları değişme kavramından Batı ülkelerinde ulaşılmış gelişme çizgisine doğru bir farklılaşmayı anlarlar. Bu farklılaşma iktisadi, toplumsal ve veya kültürel alanlarda gerçekleşir. Burada değişme kavramının içeriğini dolduran ve ima edilen en genel şekliyle gelişme olgusu ve bu olgunun temsil ettiği Batı düzeyidir. Vurgulardaki farklılığa bağlı olarak bu kuramlar bütün toplum bilimlerinde ağırlıklı bir yer edinmişlerdir. Emre Kongar'ın modernleşme kavramı için geliştirdiği tanım oldukça açıklayıcıdır. Modernleşme, batılı toplumsal bilimciler tarafından bütün gelişmekte olan toplumların batı toplumlarına benzer aşamalardan geçecekleri anlayışından hareketle oluşturulmuş bir kavramdır. Böylece toplumsal değişmenin özel bir görüşe, batılı görüşe göre ele alınan özel bir durumu az gelişmişlerin değişmesi olmaktadır. Kökenleri Max Weber'e kadar uzanan modernleşme okulu 2. Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin de bugünkü biçimini almıştır. Bu okulun temel yaklaşımı az gelişmişliğin, az gelişmiş ülkelerin kendi iç toplumsal yapı ve toplumsal değerlerinin bir ürünü olduğudur. Bu toplumlar kapitalizm öncesi çağın Batı Avrupa'sına benzer geleneksel toplumlardır.